iyi babil bir internet oyunu. Eğer bütünsel, küresel topluma gelişim süreci içinden bakarsak, oyun alanı da giderek büyür. Bir oda ölçüsünden tüm dünyanın ölçüsüne kadar. Böyle bir oyun sistemini keşke internette oluşturabilsek ve tüm dünyaya sunabilsek. Bu oyunda iyi ödüller ve övünçler kazanılacaktır. Bizleri, küçük bencilleri çekecek şeyler. Haydi, tek bir insan toplumu yaratalım ve bu oyuna Babil diyelim. Ama olumsuz anlamda değil, olumlu anlamda. Bu bir işbirliği oyunu olacaktır. Her seviyede, duygusal, kişisel, ailesel, insanlar arasında ve uygarlıklar arasında giderek ortaya çıkacak bencillik sorunlarını kapsamak zorundadır. Gıda kaynakları, ham maddeler, servet, bilgi, ün ve güç üzerine olan mücadeleleri içermelidir. Ve bu oyunu oynayan kişiler bunlara çözümler bulmak zorunda olacaklardır. Uzmanlar, psikologlar dahil bu oyuna mümkün olan en fazla unsuru ekleyecekler. Yani insanlarda gerçek duygular uyandıracak modeller kuracaklardır. Bu oyun giderek oyuncunun toplumun bütünsel bir parçasında rol almaya başladığı bir tiyatroya dönüşecektir. Her ne kadar şimdi sanal ise de şimdiden kendisinde iradesi dışı değişimler olduğunu hissedecek ve gerçek dünyada da bu oyunun olumlu etkilerini görecektir. Kendi etrafındaki alanın nasıl da daha nazik, güvenli ve rahat hale geldiğini görecektir. Gerçekte bu oyun bir bütünsel insan yetiştirme sistemine dönüştürülebilir. İnternette böyle bir oyun ortaya çıkacağını umuyorum. Bu nedenle internet, içsel ağ, dünya çapında herkesi birbirine bağlayan evrensel bir sistem diye adlandırılır. Ben bilgisayar oyunlarını sevmem ama bu benim ilgimi çekti. Bu bir insan yaratmak, onu biçimlendirmek için bir olanaktır. Ve bunu o kendi başına yapacaktır. Bu oyuna katılarak, belli bir amaca erişmek uğruna yol boyunca ödüller, buna beğeni ve saygınlık kazanmak dahil, yani onu ileri götürecek olan her şeyi kazanarak kendini değiştirme imkanını görmeye başlayacaktır. Eğer bir yetişkin bu oyunu oynarsa, çocuklar onun ne kadar başarılı olduğunu ve bunun onu nasıl ileri ittiğini göreceklerdir. Veya tam tersi, eğer bu oyunda başarılı olan oyuncular çocuklar ise, ebeveynler bundan mutluluk duyacak ve onlara oynadıklarını göstereceklerdir. Bütünselliğe doğru ilerlemek için bencilliği doğru biçimde kullanmamız gerekir. İnternet topluluklarına bakın. Hepsi oyun toplulukları. Peki, neden biz de bu çeşit bir oyun yapmayalım ki? Ancak bu oyunu üretken ve kazanç getiren bir doğrultuya yöneltmeliyiz. Bu çeşit bir oyun sistem dışı olarak hayatta nasıl oynaması gerektiğini doğru olarak gösterecek yeni bir birey türü yaratacaktır. Sonuçta yaptığımız şeylerin bizi nasıl değiştirdiğini hepimiz biliriz. Böylece çocukları bilgisayar başından kaldırmak gibi bir problemimiz de olmayacaktır. Buna gerek kalmayacaktır. Çocuk burada yer alacak ve onun çevresi olacaktır. Bu çevrenin etkisi altında her birimiz kendisini dışa vurabilmeyi deneyebilecektir. Giderek küresellik ve bütünsellik bu sistem içinde ifade bulacağı için bu sayede bunu gerektiren davranış modellerimiz üzerinde çalışabileceğiz. Bu oyunu daha sonra atmam gereken adımlar üzerinde uzman olan biri yerine koyabilirim. Ve bunun sonucu olarak da daha az hata yaparım. Bir oyun yaratıyormuşum gibi görünür ama gerçekte ise burada doğru bir toplumun modelini yaratmaktayım. Eğer orada kendimi belli bir seviyeye yerleştirip bir oyun mikro devresi gibi hareket edersem, nerede başarılı ve nerede de başarısız olacağımı önceden görebilirim. sonunda giderek bu sistem içinde kendimi gösteren bütünsel toplumun bütün kuralları olumlu veya olumsuz olarak bana doğru tepkiyi verecektir. Tüm sistem ile dengede olan, benim en rahat durumumu hedef alan, mümkün olan en iyi hareketi seçmem işte böyle olacaktır. Bu dengelenmiş durumun merkezi nedir? Merkeze doğru hareket ettiğimi tam olarak nasıl söyleyebilirim? Bu kolay. Orada kendimi başka bir yerden daha iyi hissederim. Bir taraftan kendimi tamamen özgür hissederken, diğer taraftan da herkesle kesin olarak bağlantıda hissederim. Ve bu da bana daha da büyük bir özgürlük verir. Tutarsız durumlar ve etkilerle karşılaştığımda, onlarla beraber olarak aynı oyunun içinde olduğumuz için kendimi diğer dişli çarklarla beraber dönüyor ve onlarla aynı döngüde takılı kalmış hissetmem hayret vericidir. Karşılıklı mutluluk, karşılıklı genişleme, karşılıklı erişim, anlayış ve keyif deneyimleriz. Bana her şey verilir ve ben hiç kimseden hiçbir şeyi esirgemem. Başkaları ile uyum içinde olmaktan ve onlara vermekten keyif alırım. Bu top geçirmenin aramızdaki oyunu oluşturduğu ve birbirimiz ile doğru etkileşimde olduğumuz bir top oyununda olduğu gibidir. Aynı şey burada da olur ama tam bir genişlik ve her seviyede, hayvansal ve insansal seviyede kendimi küresel ve bütünsel bir durumda deneyimlemeye başlarım ve bu harika bir oyundur. İletişim ırmakları benim üzerimden akar. Tıpkı oyunda top geçirmek gibi. Bu kesin uyum içindeki oyunu oynamanın keyfini yaşarız. Evrenin ötesine bir uçuş. Defalarca kişinin kendi beninden çıkarak başka roller denemesinin veya hayattaki durumlara başka açılardan bakmasının ne kadar önemli olduğundan söz ettiniz. Eğer bu küresel oyun içinde farklı yaştan ve meslekten erkek ve kadınların var olduğunu hayal edersek, ben mesela bir çocuk olarak kayıt olabilir miyim, yoksa daima kendim mi olmalıyım? Eğer bu sisteme uyum sağlayacak isem, etrafımdaki herkesi içime dahil etmeliyim. Aksi halde onlarla uyum içinde bağlantı kuramam. Bu nedenle de herkesi deneyimlemeli ve anlamalıyım. Başlangıçtan içinde var olan ama şimdi doğa tarafından gizlenmiş veya bozulmuş olan tüm nitelikleri ve eğilimleri ortaya çıkarmak zorundayım. Kendimi bencil bir mutanta çevirdim. Ancak içimdeki bu nitelikleri ortaya çıkarırsam tüm doğayı, onun içindeki cansız, bitkisel, hayvansal parçaları ve bunun yanı sıra tüm insanlığı ve hatta bunun da ötesini hissetme niteliğimi keşfederim. İçimizde her şeyi kapsadığımız zaman tüm bilgi ırmakları, düşünceleri ve tüm istekler üzerimizden aktığı zaman doğanın takip eden bir üst seviyesini, onun planını ve tüm düşüncesini, sebep ve sonucu, amacını ve varlığımın en son kusursuz durumunu hissetmeye başlarım. Doğanın hareketlerinin her parçası veya her evresinde belli bir amaca doğru gelişmekte olan sebep ve sonuç ilişkisini izleriz. Ancak en son amacı görmeyiz. Bugün bu en son amaç doğanın tüm parçaları arasındaki kesin uyum olarak tanımlanır. Kendi aramızda ve bizi çevreleyen tüm dünya ile birleşirsek, doğanın planını ve alacağı en son durumu, amacını hissetmeye başlarız. Kendimizi aynı zamanda bir sonraki seviyede var olarak hissetmeye başlarız. Ve bu bilgi niteliğinde genel ve tamamlanmış durumdadır. Kişi sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü, mükemmelliği hissetmeye başlar. Ve bu evrenimizin ötesinde doğanın sonsuz düşüncesindedir ve bir damla enerji patlamasından bizim evrenimizi yaratmıştır. Ve belki de evrenimizi dışarıdan zihnimizdeki bir düşünce olarak izlemeye erişeceğiz. Ancak bu zaten başka bir zihin olacaktır. Bu bizde çok büyük bir görüş açısı yaratır. Ve olması gereken de budur. Çünkü bütünselliğe erişmek bizi evrenimizin sınırlarının dışına götürür. Bu bir sonraki seviyedeki duyumsama, erişimine ve bilgiye erişip geçmektir. İnternetteki bu küresel oyuna girmek ve orada iletişimde olmaya başlamak, bu ortak sistemi kurmakla bu genel resmi hayal edebilir hale gelebilecek miyiz? Bütünsellik, akıllı insanoğlu, Homo sapiens düzeyinde evrensel olarak bağlantı kurmak bizi içimizdeki tüm doğayı daha aşağı, cansız, bitkisel ve hayvansal parçaları da dahil kapsayacak bir duruma getirir. Bu yolla onun planını, bağlantılı olmanın içsel formülünü anlamaya başlarız. Bütünsellik sizin doğanız haline geldiği zaman doğanın planını hissetmeye başlarsınız. Düzeltilmiş durumunuza eriştiğiniz zaman olgun bir meyve haline gelirsiniz ve varoluşunuzun nedenini anlarsınız. Bu bir üst seviyeye vardığınız zaman olur. Bunun hepsi internet vasıtasıyla bir oyun ile yapılabilir mi? Buna insanı değiştirerek erişilir ve temel olarak bencillik bize bu nedenle verilmiştir. Bencillik bizi tutar ve yolumuza çıkıyor gibi gözükür. Ama onun yardımı ile sürekli olarak onun ötesine yükselerek ve onun etkisine rağmen kendimizi değiştirerek kendimizi bütünsel olarak geliştirir ve bu bütünselliğin içinde özümseniriz. Benzer olarak ilk öğrenim veya yüksek öğrenim öğrencisi olduğunuzda da öğrenim süreci içinde belli alıştırmaları çözemezsiniz, ilerleyemezsiniz. Doğada da böyle gelişiriz, sürekli olarak bazı problemleri çözerek. Önümüzde çok ilginç bir hedef vardır. Bencilliğimiz sürekli olarak gelişiyor ve daha çok su yüzüne çıkıyor gibidir. Eğer bu alıştırmayı çözmeye çalışırsak, bencilliğimiz karşılıklı sevgiye, özveriye ve bütünselliğe dönüşecektir. Sonra amaçlı olarak bu şekilde yaratılmış olduğumuzu göreceğiz. İnsanlık içinde bencillik tarih boyunca sürekli olarak gelişmiştir. Tam olarak bizim bugün kendi toplumumuz içinde kendi aklımızla bunun farkına varmamız amacıyla. Böylece tam da onun sayesinde ve onun ötesine geçerek, onu fark ederek, onun aksi gibi gözüken doğrultuyu, aramızdaki bağlantı ve bütünselliği gerçekleştirerek bunun hepsini belli bir amaçla yaratıldığını göreceğiz. Bu kesin olarak doğanın bir üst evresidir. Bencil olan bizi bir sonraki evreye itmektedir. Bu hangi evredir? Bunu oraya yükseldiğimizde anlayacağız. Bunu açıkça hissedeceğiz. Bu bilgi, enerji, düşünce ve istekler tamamen farklı bir seviyeyle değişecektir. Bunların yardımı ile aramızdaki bütünsel bağlantıya erişerek başka bir varoluş seviyesine yükseleceğiz. Bunun bizim bu evrenin sınırları içindeki gelişimimizin başlangıcından en son noktasına kadar olandan daha yüksekte olacağına inanıyorum. Bu bizim evrenimizin ötesinde bir seviyede olacaktır. İyiliğin doğasının açığa çıkması. Bu internette olacak olan bütünsel, küresel oyundaki kuralları kim belirler? Biz yapacağız. Bu oyundaki temel nokta uygulamada hiçbir kuralın olmamasıdır. Biz oyuncular giderek kuralları kendimiz yaratacağız. Hep beraber giderek kuralları kabul edeceğiz. Onaylayacağız ve düzelteceğiz. Onları sürekli olarak kusursuzlaştıracak ve değiştireceğiz. Çünkü bu yaşayan bir sistemdir. Kendimizden bütünsel bir toplum kurmaktayız. Ve onun içinde sen ve ben hangi kanun ve davranış kurallarına uyacağımıza beraberce karar vereceğiz. Ve böylece de mümkün olan en iyi biçimde çalışan ve birbirine en büyük desteği sağlayan dişli çarklar gibi hep beraber dönebileceğiz. Haydi bu sistemi geliştirmeye başlayalım. Bunların hepsinin doğanın özünde zaten var olduğundan eminim. Onun planı doğrultusunda hareket etmeye başlar başlamaz. O zaten bunun bizim içimizde canlanmasını ister. İpuçları edinmeye başlayacağız. Krizler onun planına zıt gittiğimiz için oluşuyor. Bu sanki sürekli olarak kendi kendimizi tökezletiyormuşuz gibidir. Doğaya göre çalışmaya başladığımız zaman doğru düşünce ve istekler edinmeye başlayacağız. Birbirimizi daha iyi anlamaya başlayacağız. Ve tamamen farklı kurallar biçimlenecek. Duygu ve düşüncelerimiz bile bencil olandan bütünsel olana değişecek. Birbirimizi tamamen farklı biçimde çözeceğiz. Ve doğanın daha içsel olan tamamen farklı katmanlarını göreceğiz. Doğanın bizi yönettiği yerden bakacağız. Bugün tüm doğayı bencilliğimizin merceğinden görüyoruz. Yalnızca bizim için karlı veya bize tehdit oluşturan şeye dikkat ediyoruz. Doğanın geri kalanını görmüyoruz. Etrafımda pek çok şey olup bitiyor olabilir. Ancak beni çevreleyen gerçekliği, kendi egomun gelişmesi, onun için ne iyidir ve kötüdür ölçüsünde gözlemlerim. Her türlü bilgiyi bu perdeden geçiririm ve her şey beni bu filtreden geçerek etkiler. Sanki diğer şeyler yokmuş gibidir. Başka hiçbir şeyi fark etmem. Yarın benim bencilliğimin daha da büyüyeceğini, gerçekte sürekli olarak büyümektedir. Varsayalım. Bu durumda birdenbire doğadaki yeni unsurları ve kuralları keşfederim. Her şey benim bencilliğimin büyümesine göre belirlenir. Ama eğer büyüyen bencilliğimiz yanı sıra aramızda bütünsel bir sistem yaratmaya başlarsak, bu bütünsel bağlantı içinde tamamen farklı bilgilerin doğadan bizim üzerimize geçmesini sağlarız. Ve bu bilgiler bencillik yerine özverisel olacaktır. Bu olduğu zaman doğanın ikinci gücünü anlamaya başlayacağız. Bugün hissettiğimiz ve içinde yalnızca zıtların mücadelesini gördüğümüz bencil olandan farklıdır. Bu ikinci gücün ardında mücadele değil ama çok büyük bir şefkat, sevgi ve karşılıklı olma durumu göreceğiz. Ve hayatın devamını sağlayan da tam olarak budur. Her şeyi birliğe ve büyümeye doğru iten iyi gücün varlığı olmadan doğada hayat asla ortaya çıkamazdı. Bugün yalnızca doğanın kötücül gücünü gözlemliyoruz gibi görünür. Ancak iyi ve şefkatli gücü de keşfedebiliriz. Şüphesiz ki iyi güç ve kötü güç yalnızca sözdedir. Gözlemlenen her şey gözlemciyle ilişkisine göre algılanır. Yani sayısız yeni şeyler keşfedeceğiz. Bu iki sistemin doğanın bencil ve özverisel algısının yan yana oluşunda gerçekte nasıl bir dünyada yaşamakta olduğumuzu anlayacağız. Böylece de doğmadan önceki ve öldükten sonraki durumumuzu anlayabileceğiz. Burada pek çok varsayım vardır. Ancak genel olarak bugün bizim için ortaya çıkan araştırma yapılması mümkün olan alandır. Bu iyi gücün gizli olarak var olduğunu ve bizim görevimizin de onunla doğru etkileşim kurarak onu ortaya çıkarmak olduğunu mu söylüyorsunuz? Ben biraz şüpheciyimdir de. İnternet onlarca yıldır mevcuttu zaten. Avrupa ve Amerika'da tüm bir nesil onunla büyüdü ve şimdi 40'lı yaşlardalar. Bir psikolog olarak bu insanlarla karşılaşmalarım oldu ve onların doğal fiziksel temel iletişim yeteneklerini kaybettiklerini biliyorum. Bu nedenle de buna şüpheyle yaklaşıyorum ve kişinin, bu bizim sanal oyun sistemine gömülen birisinin bu yetenekleri kaybetmesinden korkuyorum. Gelişim bize bağlı değildir. En iyi durumda eğer gözleyebilirsek ve olanları doğru olarak değerlendirebilirsek bile Çünkü bu tamamen bizim doğamızın gelişmesine bağlıdır. Bizler yalnızca gözlemcileriz. Gelişmemiz içeriden bizi bunu yapmaya ittiği için interneti yarattık. Bunu 100 veya 1000 yıl önce yaratmadık. Çünkü o zaman içsel, bencil bilincimiz ve isteğimiz henüz bizi bunu yapmaya itmemişti. Vakti geldi ve böylece gerekli teknik şartlar yaratıldı. Bu çeşit iletişim için olan ihtiyaç yükseldi ve bu nedenle internet ortaya çıktı. Bunu geri döndürmekte veya akışa karşı çıkmakta bir yarar yoktur. Tam tersine ileriye bakmalıyım. Sonunda bu sistem yolu ile insanlık kendisini daha çok bağlantıda hissediyor. Fiziksel anlamda değil. Hem de zaten bedenlerimiz arasındaki bağlantı bize ne verir ki? Bugün bu bağlantıyı, dar bencilliğimizi ve kâr etmek için insanları kullanmak dışında tüm genişliğiyle kullanmıyoruz. Eğer interneti iyi bir sanal topluluk olarak kullanmaya başlamış olsak, o zaman bizi bu sanal bağlantıdan bütünsel, ruhsal alana yükseltecek mi? Böylece insanlar hevesleri ve uygun iletişim yolu ile tamamen farklı bir arada olma algısı edineceklerdir. Bu, internet olmadan mümkün değildir ve bu nedenle de ben internete olumlu bir gözle bakıyorum. Genel olarak insanlıkta veya onun ilerlemesinde olumsuz hiçbir şey görmüyorum. Şüphesiz bu ilerleme daha üretken ve daha merhametli olabilirdi. Ama bu, insanlığın bu ilerleme içindeki tavrına bağlıdır. Buna direnç göstermemize, bunu anlamamız ve yapabildiğimizin en iyisiyle bunu kanıtlamamıza bağlıdır. Benim görüşüme göre fiziksel bağlantıdan bencil sanal bağlantıya geçmemizi takiben bencil sanal bağlantıdan özverisel, bütünsel olana geçiş izleyecektir. Ve bu da bizi tamamen başka bir duruma getirecektir. Giderek gerçekten de cansız, bitkisel ve hayvansal dünya algısını kaybedecek ve hayvansal yapıdaki bedenimizi rahat ettirmek yerine her şeyin enerji, bilgi ve düşüncelerimiz ve isteklerimiz ile belirlendiği bir duruma geçeceğiz. Bu, insanlığın gelişimindeki bir sonraki aşamadır. Bundan başka bir olasılık yoktur. Doğanın bizi ittiği yer burasıdır. Geçtiğimiz aşamalar, insanlığın hepimizin birbirine bağlı olduğu yere, düşünce, istek ve bilgi seviyesine tırmanmak zorunda olduğunu açıkça gösterir. Açıkçası bir topluluğu, insan topluluğu olarak belirleyen şey budur. İnsan topluluğu bizim bedenlerimiz değildir ama kesinlikle içsel doyumdur. Birkaç gün önce tüm hayatını sanal alanda geçiren genç bir adamla tanıştım. Bunun sonucunda işini kaybetmiş ve evinden atılmış. Sorum şu, eğer sanal alan bu kadar çekici ve doğa kuralları ile uyumlu ise, o zaman sanal alan ile fiziksel alan arasındaki korelasyon nerede? Hala evimden atılmamak için zamanımı ve dikkatimi para kazanmaya ayırmalı mıyım? Bu önemli bir problem. Günlük hayatta bütünsel toplum içinde kendimizi nasıl gerçekleştirmeliyiz? Ben, benim ailem, benim işim, toplum, dünya, internetteki birliğimiz dünyamızı ve hayatlarımızı etkiler ve buna göre ailemiz, akrabalarımız ve bize yakın olan diğer insanlarla ilişkilerimizi, hükümet, ülke ve dünya ile ilişkilerimizi giderek nasıl dönüştürebiliriz? Buna göre sosyal ve ekonomik ilişkilerimiz nasıl değişir? Bu önemli bir konu ve büyük ölçüde ilgiyi gerektirir. Bugün insanlık doğanın meydan okumasını hissetmeye başladı. Bilinmeyen ve tehdit edici bir şey önümüzde yükselmekte. Bu doğanın hızla gerçekleştirme çağrısıdır. Ve tek sorun da bu gerçekleşme sürecinde yer alırken bu akıntı ile beraber yüzmek veya ona karşı kürek çekmek ve böylece de beklenmedik afetler ve krizlerle acı çekmektir. Eğer rastgele kendimi bu sanal bütünsel oyuna verirsem ne olur? Evet, ama buna akıllıca, anlayarak katılmak ve bağımsız olarak hamleler yapmak zorundasınız. Bu da sizin canlılıkla katılımınızı gerektirir. Atlarım ve akıntı beni nereye götürürse götürür diyemezsiniz. Akıntı kimseyi bir yere götürmez. Çünkü doğa bizim bilinçli katılımımızı ister. Herkesle beraber tüm dünyayı hissetme sürecine, katılma seviyesine yükselmek için. Tüm dünya ile bağlantı kurmayı tıklayın. Bu da tam olarak doğanın bizden istediği şeydir. Son zamanlarda bizi zorlu bir yolda yürütüyor. Eğer başkaları ile uyum sağlama bağlantısını tıklamazsak neler olacağını göstermek için, eğer bunu yapmazsak o bize vuracak. Günümüz krizlerinin sebebi bizi işbirliğine gelmeye zorlamak içindir. Dünyanın çok yönlü algısı. Geziler, dünyayı tanımak ve geleceği seçmek. Kendisini araştıran çocuk. Yüksek eğitimin avantajları. Uyuşturucu kullanımı problemini çözmek. Tamamen oyunlara gömülmek. Rekabet mi, savaş mı? Dünya futbol şampiyonası. Bizler gelişmiş hayvanlarız. Sonsuz iyilik. Bazı ebeveynler çocuklarının belli tür oyunlar oynamasını yasaklarlar. Zararlı oyun var mıdır? Ve eğer varsa hangisidir? Oyun gelecekteki bir durumun taklit edilmesidir. Yetişkinleri taklit ederek veya bundan bağımsız olan sahne ve durumlar bularak çocuk kendisini bu gelecekteki durumlarda hayal eder. Bunları gerçekten de yapıyormuş gibidir. Şüphesiz kendi içinde bu dürtülerin neden var olduğunu ve bunları nasıl kontrol edeceğini bilmez. Bunlar doğa tarafından içimize işlenmiştir. Böylece gelişir ve çok farklı durumları oynayarak, davranışlarımızla canlandırarak gelecekteki duruma hazırlanırız. Oyunun doğru veya yanlış, faydalı veya zararlı oluşu tamamen sonuçta nasıl bir çocuk istediğimize bağlıdır. Çocuğun oynadığı oyunları, hangi çocuklarla beraber oynadığını, orada ne gördüğünü, ne anlayıp öğrendiğini büyük bir dikkatle izlemeliyiz. Bu oyunlar erkek, kız karışık bir grupta mı, yoksa erkek ve kızlar ayrı olarak mı oynanıyor? Çocuklar aynı yaşta mı? Çocuklar farklı sosyal çevrelerden mi? Her şey göz önüne alınmalıdır. Eğer bütünsel bir topluma erişmek istiyorsak ve doğa tarafından önümüze konan bu amacı gerçekleştirmek ve aramızda doğru bağlantı kurmak istiyorsak, çocuğun tüm oyunlarının onu buna götürüp götürmediğini kontrol etmeliyiz. Yalnızca bu yüce amaca nasıl erişeceğini öğreten oyunlar yararlı sayılır. Ebeveynler tarafından en çok yasaklanan oyunlar macera oyunlarıdır. Bu oyunlar gruplar içinde oynanır ve oyuncu veya oyuncular bir sonraki seviyeye çıkabilmek için çeşitli engelleri geçmek zorundadırlar. Ebeveynler bunun zararlı bir oyun olduğunu düşünüyorlar ve bunu yasaklıyorlar. Gerçekten de zararlı mıdır? Eğer öyleyse nesi zararlıdır? Çocukların bu tür oyunları çok çekici bulduğunu gördüm. Hayatta da devamlı olarak sürünürler, sıçrarlar, bir şeyin üstesinden gelirler, bir şeyin üstüne tırmanırlar. Bu onların fiziksel gelişimleri için iyidir. Eğer sanal oyunda da aynı şeyleri görmek ve kendilerini orada da denemek isterlerse bu yararlıdır diye düşünüyorum. Tüm problem çocuğun tam olarak neyin üstesinden geldiğindedir. Birine vuruyor ve onu yok ediyor mudur? Veya kendi yaşıtlarıyla beraber bu süreç içinde bütünselliği öğrenerek zorlukların üstesinden mi geliyordur? Bu tür etkileşimlerin ve zorlukların üstesinden gelme ihtiyacını tamamen uzaklaştırmamalıyız. Tam tersine kafalarının karışmasına, ve bir çıkış yolu aramalarına olanak vermeliyiz. Çünkü insan için bu doğal bir şeydir. Tüm hayatımız devamlı olarak mümkün olan en iyi çıkış yollarını arama ve engellerin üstesinden gelme sürecidir. Çocuğu pasif bir gözlemciye dönüştürmemeliyiz. Olup bitenle etkileşimde olmak çok yararlıdır. Ve bu çeşit oyunlar gereklidir. Tüm sorun bu oyunun anlamındadır, içeriğindedir. Çocuğu nereye yönelttiğindedir ve çocuğun bunun sonunda ne kazandığındadır. Geziler, dünyayı tanımak ve geleceği seçmek. Çocuklar, gerçek hayatın içinde yer alan iş ve üretim yerleri ve diğer başka kuruluşları ziyaret ettikleri gezilere giderler. Çocuk bunlardan aldığı izlenimleri bir oyun olarak mı edinmeli, yoksa çocukluktan itibaren bu gerçekliğe ciddi olarak katılmalı mıdır? Şüphesiz gerçek hayatı görmelidir. Bu keşif gezileri dünyanın çok yönlü algılanmasına olanak verir. Çocuk yetişkinlerin nelerle meşgul olduğunu görür ve gelecekte yaratıcı, zihinsel, ahlaksal, fiziksel ve sosyal süreçlerde kendisinin de nasıl yer alacağını hayal eder. Çocuk kendisine bu bana uygun mu yoksa değil mi? Bu mesleği sever miyim yoksa sevemez miyim? Burada önemli olan nedir? Topluma ve bana ne gibi yarar sağlar? Konuştuğumuz şeylere zıt düşer mi diye sorular soracağı durumlara konmalıdır. Ve bu soruların hepsini tartışmalıyız. Bu bakımdan yalnızca çocuğun tepkilerini değil ama bir bütün olarak onun olgunlaşma aşamalarını ve bu süreç içinde kendisini nasıl gördüğünü de izlemeliyiz. Gerçek üretimi ve onun insanlık için olan önemini ne kadar araştırdığını ve önemsediğini ve buna göre de bu işi seçiyorum. Çünkü insanlığın bu hizmete ihtiyacı var veya bunu seçiyorum çünkü bu benim ilgimi çekiyor diye karar verir. Keşif gezileri her yönüyle tartışılmalıdır. Bunlar yalnızca herhangi bir gezi değil ama dünyaya erişmektir ve çocuğun kendisini gelecekte görmesidir ve büyüdüğüm zaman ben kim olacağım diye sormasıdır diye belirtmek isterim. Çocuklar kendilerini gördükleri her rolde hayal ederler. Bu çok önemlidir. Çünkü ziyaret ettikleri her yer çocuğun gelişimi için çok büyük önemi olan geniş ölçüde yeni hisler ve duyumlar sağlar. Bazıları bakmaya bile tahammül edemezken ceplerinde fare veya kurbağa taşıyan çocuklar vardır. Bazıları teknolojiye veya müziğe eğilimlidirler. Bazıları da sabahtan akşama kadar fiziksel olarak hareket etmek isterler ve bazıları ise yalnızca otururken düşünebilirler. Sonuçta insanların birbirinden ne kadar farklı olduğunu anlamalıyız. Her çocuk kendisini biçimlendirmek ve hayatta kendi yerini bulabilmek için her şeyi denemelidir. Keşif gezileri sürekli olarak büyük ölçüde her türlü insan etkinliğini tanımalarını sağlar.